Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, Everest Yayınları, 9. basım, Haziran 2007. Bu kitap 377 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Orhan Kemal, çağdaş Türk romanının omurgasını oluşturan yazarlardandır. Kanlı Topraklar ise onun en önemli yapıtları arasında gösterilir. Yüksek bir tempo, karmaşık olay örgüsü, su gibi akan bir dil. Başarılı karakter analizleriyle Kayseri kültürünün o dönemlerdeki panoramasını da sunar bize Kanlı Topraklar. Anlatımdaki akıcılık ve karakterlerin canlılığı okuru öyküye dahil eder. Orhan Kemal, yargılamadan anlamanın, yukarıdan bakmadan anlatabilmenin, öğreticilik taslamadan eğitmenin de ustasıdır. Kanlı Topraklar, bu ustalığın bütün göstergelerini içinde barındıran samimi bir roman. Orhan Kemal'in kitapları, bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar, okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır, okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve aydınlığı yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruz. 1. 1934 yılı Ağustos ayının sonlarıydı. Saat sabahın 10'u. Çırçır katibi Topal Nuri, Çırçır dairesinin basıldıkça gıcırdayan tahtaları çürük merdivenini ağır ağır indi. Merdivenin sağındaki odasına girecekken durdu, avluyu gözden geçirdi. Çukurova güneşinin korkunç sarı sıcağı her yanı kavramış, ortalık alabildiğine yanıyor. Karşı koza mağazasının duvar kovuklarına ince belli, sarılı siyahlı it arıları girip çıkıyorlardı. O kadar çoktular ki güneşin sarı sıcağına sanki avuç avuç serpilmişlerdi. Tül kanatları, ince belleri, iri kapkara kıçlarıyla birer vızıltı, güneşten birer parçaydılar sanki. Oğul verircesine hazla uçuşuyorlardı. Mavi tulumlarıyla iki işçi maden kömürü yüklü bir dekobil iterek ağır ağır geçtiler. Topal Nuri beyaz mendiliyle yüzünün terini sildi. Kısa boylu, kocaman ayaklı, tuttuğunu koparan sımsıkı bir adamdı. Denebilirdi ki 32 yaşın olanca gücü yuvalarında fıldır fıldır dönen kara gözlerinde toplanmıştır. Bu gözler, bu gözlerin karası, bu kara gözlerin karasındaki ihtiras alevleri bugün Ağustos sonları sabahının kızgın saat 10'unda pörsümüştü sanki. Nasıl pörsümesin ki? Daha dün değil, önceki gün Bürücek yaylasındaki kiralık evinin koyu gölgeli sundurması altında sadakor geceliğiyle püfür püfür yatıyordu. Hava serindi, sular soğuk, kafası dinç, sinirleri yatkın. Akşamları kuvvetli ay, yıldızlar yanı başında, çamların uğultusu, piresiz, tahta kurusuz geceler. Karşı aralığa hafifçe toparlayarak yürüdü. Bu aralıktan çok geniş bir meydanlığa çıkılıyordu. Gölgeleri bile eriten Ağustos güneşinin çiğ ışığı altında uyuklamakta olan meydanda hurda demir yığınları, tahta sandıklar, pasta tenekeler yatıyor, içlerinde ıskarta pamuk, üstüpü balyaları, vakum, gres yağ bidonları, açılmış açılmamış gaz ve benzin tenekeleri istifli bulunan mağazalar meydanı çevriliyordu. Bir an bütün bunları gözden geçiren Nuri Efendi, terini yeniden sıkıntıyla sildi. Bürücek yaylası, Bürücek yaylasının sarı sıcaksız, tersiz, pire ve tahta kurusuz, püfür püfür geceleri içinden hasretle geçti. Geçti ya, ne oluyordu? Her yıl yaylaya gider, bir ay, iki ay sonra gene böyle uçsuz bucaksız Çukurova tarlalarından devşirilip, harar dinlenen kocaman çuvallarla fabrikaya çekilmeye başlanan tohumlu pamukların taşındığı Ağustos sonları yayladan iner, içinde sık sık kıpırdaşan yayla özlemiyle ezilir, üzülür, sonunda alışırdı. Madem böyleydi, madem her yılki gibi bu yılda alışacaktı, alışmalıydı çabucak. Elinin boş ver demek isteyen bir hareketiyle meydanlığa tam yürüyecekti ki ta karşı mağazalardan birinden çıkan belden yukarısı çıplak bir hamalı gördü, durdu. Elinde boş bir gaz tenekesiyle hamal nasıl olsa suya geliyordu. Sorar öğrenir, aradığı oradaysa sonra giderdi. Parlak tenekesinde güneşin sarı sarı, ışıl ışıl kırıldığı hamal yanına gelince sordu. Neye yalan? Hamal, suya dedi. Kantarcı Mustafa orada mı? Orada. Ne yapıyor? Iskarta pamuk balyalarını tartıyor. Kantarcı Mustafa'nın 18 hamalla ıskarta pamuk balyalarını tarttığı 15 numaralı mağaza hamam gibiydi. Alt üst oldukça boyuna tozuyan kaba balyaların arasında belden yukarıları çıplak, terden vıcık vıcık hamallar, haydi yallah hop diye sırtladıkları balyaları çevik hareketlerle kantara bırakıyor. Tartıldıktan sonra gene aynı çeviklikle kantardan alıp ambarın öbür köşesindeki istife götürerek, böylece boyuna yer değiştirip arada küfrederek inceli kalınlı sesler çıkarıyor, Ağustos güneşinin kızdırdığı Çünkü örtmeli mağazanın tozlu havasında dinmeyen bir uğultu, ter, homurta halinde iş görüyorlardı. Kantarcı Mustafa mağaza kapısı yanındaki sarı toplu kantarın başında birbirine geçmiş avurtları, çatık kaşlarıyla öfkeliydi. Kantarcı bırakılan her balyayı çabucak tartarak önündeki kara kaplı deftere geçiriverdikten sonra "Tamam, kaldır!" diye emrediyordu. İş böyle baş döndürücü bir hal almıştı ki Nuri Efendi'nin kapıda dikildiğini kimse fark etmedi. Oysa bu bunaltıcı işi insafla seyrederken Allah sabırlar versin diye düşünüyordu. 1,5 lira gündeliği yenecek nane değil. Gölgeye Kantarcı Mustafa'nın yanına yürüdü. İşini çabucak görüp savuşmak istiyordu. Ona boyuna yaylayı, yaylanın püfür püfür gecelerini hatırlatan bu zor iş elbette ki insanüstü bir şeydi ama nesine gerekti? Demek Cenab-ı Allah kullarını çeşit çeşit yaratıyordu. Demek ne kelime? Elbette. Öyle olmasa da Topal Nuri'nin payına hamallık düşse ne yapardı şu toz duman mağazada şimdi? Tozlu hava genzini gıcıkladı, hapşırdı. Ancak bu hapşırıktan sonra Topal'ın farkına varan Kantarcı Mustafa döndü, baktı, gördü. Zaten asık yüzü büsbütün asıldı. Geldi gene dürzü. Hamal isteyecek herhalde. Çırçırlar temizlenecek diye dırlanıyordu. Mağazanın ta gerisindeki iki hamalın büyük bir balyayı siper alarak çene çaldıkları dikkatine çarpınca çırçır katibini isteyeceği hamalları filan unutarak bağırmaya başladı. Sonra kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy gibilerden Nuri Efendi'ye de laf çaktı. Bu balyalar akşama kadar tartılıp teslim edilecek. Durmak, dalga geçmek yok. Sizin yüzünüzden laf işitip ceza yiyemem. Bu iş bitmeden tuvalete bile izin yok. O sıra kantarcı bırakılan balyayı çabucak tarttı. 105. Tamam, kaldır. Lafın kendisine çakıldığını anlayan Nuri Efendi ise aldırış etmedi. Az daha sokulduk. Kantarcıya amirane gelir biçimde Mustafa dedi. Kantarcı Mustafa duydu, aldırmadı. 110. Tamam, kaldır. Kantarcının bu tutumuna birden içerleyen Nuri Efendi, yayla dönüşü fabrikaya uğradığı günü fabrika sahibinin kapısı önünde karşılaştıkları halde bir hoş geldin bile demeyişini hatırladı, tepesi attı. Ters hızan iskarası kaşlarını avucunun içiyle silerek bu kez gerçekten amirce kantarcının omuzunu dürttü. Sana söylüyorum. Kantarcı da bunu beklermiş gibi hırsla döndü. Birbirine çok yakın, sarı ışıltılı, ela iki göz, karanlık çukurlarından Topal Nuri'ye nefretle baktı. Kör müsün? İşimiz var. Topal Nuri'nin tepesi attı. Ne biçim konuşmak bu? Basbayağı konuşmak. Git de bu fiyakayı evdeki karına yap. Kantarcı Mustafa'nın içinden ufacık topuklu, iri yeşil gözlü, süt beyaz karısı geçti. Deliye döndü. Karımı karıştırma. Karımı ağzına alacak insan değilsin sen. Uyuz. Uyuz babandır. Dırlanıp durma. Ulan ha. Bak. Yumruğunu kaldırdı. Kantarcı ayağa fırlayıverdi. Yumruk kaldırıyorsun demek. Demek yumruk kaldırıyorsun. Kaldırıyorum ulan. Ulan sensin. Ulan senin Ebu Ceddin. Kantarcının ufacık gözleri hırsı hırsı parlıyor. Alabildiğince bağırıyordu. Geldin gene. Geldin beni buldun gene. Sabahtan beri anam ağlıyor benim. Bu 300 balya akşama kadar hem tartılacak hem de teslim edilecek. Anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geliyor. Biz senin gibi yayla yaylayıp keyif çatmadık bütün yaz. Katiplerin çekişmesinden faydalanan hamallar işi bırakıp terli yüzleriyle çevrelerini alıvermişlerdi. Benim yayla yaylamam üstüne vazife değil senin dedi Topal Nuri. Adam ol. Aa, seni de adam yerine koyup izin versin. Sen de git yaylaya. Ben senden hamal istiyorum. Çırçırlar temizlenecek. Boğulacak kadar hırslanan kantarcı kesti attı. Hamal mamal yok. Yok ne demek? Yok yok demek. Vermeyeceğim. Nasıl vermezsin? Vermem. Alabilirsen al. Alırım tabii. Al bakalım. Topal Nuri hamallara döndü. Şahit olun. Birazdan bunları ağanın yanında da isterim. İste. Ağa değil. Feriştah'a git. Ağa benim işimi bilmez. Bu iş yarın benden sorulacak. Ağadan değil. Topal Nuri mağazadan çıkarken durakladı. Vereceksin. Hem de eşekler gibi. Oşt. Çırçır katibi Nuri mağazadan topallaya topallaya çıktı gitti. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kapkara, koç bıyıklı Hamal Mirza, aşk olsun Mustafa Efendi dedi. Herifin fiyakasını tam bozdun yani. Kantarcı Mustafa evde yeşil gözlü güzel karısından, fabrikada ise önüne gelenden küçümsenir, burunlanırdı. Koltukları kabararak, bozarım tabii dedi. Sesimizi çıkarmıyoruz diye bize enayi belliyorlar. Haşa, lakin herifi eşekten düşmüşe döndürdün. Döndürürüm tabii, babamın oğlu değil ya. Boynunu 10 paralık bir medeniyet yollara geçirdi diye adam mı oldu? İşi gücü efendilik satmak. Ay 29, para 30, drink cepte. Kanı benimkinden kırmızı değil ya, o da 9 aylık, ben de. Doğru Mustafa Efendi, Hani yüzün diye değil, her zaman konuşuruz bizim uşaklarla. Derim ki, siz bakmayın Mustafa Efendi'nin öyle hımbıl hımbıl dolaştığına, kafası kızdı mı çok fenadır derim. Öyle değil mi lan? Hamallar, öyle dediler. Mirza ciddi ciddi sordu. Mustafa Efendi, hı? Sen de Topal Nuri gibi bir memursun mesela. İstesen kravat takamaz mısın? Bir başka hamal cevapladı. Takamaz olur mu? İstese takar ama takmıyor. Daha bir başkası, Mustafa Efendi fiyaka satmayı sevmez. Onda caka kibir yok. Yok ki yok. Kantarcı ciddi ciddi, istesem takarım dedi. Nedir ki? Nereden baksan bir buçuk liranın başında bir kravat. Ama takmam. Çünkü bende sahiden de caka kibir yok. Allah büyüklüğü sevmez. O takar. Fırıldağı var çünkü. Benim ne fırıldağım var ne de dolabım. Allah bana öyle şey sormaz. Sormaz da balı neresinde sahtekarın bilmem. İşi biz görürüz, yaylayı o yaylar, maaşın bolunu o alır, ikramiye yıldan yıla ona çıkar. Hamal Mirza yere tükürdü. Belki de ağaya karı götürüyordur. Kantarcı çevresine bakındıktan sonra, olmayacak ne var dedi, herifin mezhebi geniş. Birden hamalların boş durdukları dikkatine çarpınca, kaşları çatıldı, yüzü kara sarı bir hal aldı, gözleri ufaldı. Haydin iş başına. Kantardaki balyayı çabucak tarttı. 108, tamam kaldır. İş olanca sıkıntısıyla yeniden başladı. Hamalların haydi yallah hopları arasında alt üst olan koca koca balyalar terli sırtlarda kantarcı uçuyor, tartılıyor, boyuna yer değiştiren hamallar ise boğucu havada su gibi terliyorlardı. Topal Nuri 15 numaralı mağazadan öfkeyle topallayarak çıktıktan sonra fabrika sahibinin fabrika giriş kapısı yanındaki odasına yönelmişti. O öfkeyle pireyi deve yapacak şu Kıpti yapılı deyyusu Ağa'ya öyle bir gammazlayacaktı ki ağda küplere binsin, kuyruğundan tutup, çünkü ağa'ya değil feriştaha git demişti. Ağa benim işimi bilmez. Ağa onun işini bilmezdi demek. Demek ağa iş bilmezdi. Yani aptalın, cahilin, enayinin biri demek mi istemişti? Demek mi istemişti ne kelime? Öyle demişti. Ağa iş bilmez, ağa hırt, ağa aptal, ağa enayi de bu koca, bu kocaman, bu koskocaman fabrikayı nasıl elde etmiş? Dokumahane, iplikhane, boya, kasar. Velhasıl bütün fabrikada binlerce işçiyi nasıl çalıştırıyordu? Gün bugün, saat bu saat, fırsat da bu fırsattı. Kovduracaktı efendim, zorla mı? Kovulmasını istiyordu. Çıkarı kovulmasındaydı kantarcının. Yoksa bilmiyor değildi herifin sapına kadar dürüst, sapına kadar çalışkan, sapına kadar ırz ehli, tek kelimeyle namuslu olduğunu. Çevresinde böylesine namuslu insanların bulunmasını istemiyordu. Topallayarak hınçla gelmişti ama ağayı bulamamıştı odasında. Ağanın kız yüzlü odacısı öğle yemeğinden sonra geleceğini söylemişti. Bekleyecekti. Çaresiz, çırçırların, çürük tahtaların basıldıkça gıcırdayan merdivenin yanındaki odasına geldi. Kendini tozlu tahta koltuğuna bıraktı. Fabrika tezgahlarında dokunmuş, kumlu denilen kül renkli pamuk ipliğinden elbisesi içinde çakı gibiydi. İçlerinde çeşitli ihtirasların alev alev yandığı ufacık gözleri kırpılıp açılıyordu. Bu heriften, bu Kıpti yapılı heriften kurtulmalıydı. Kurtulmalıydı ama nasıl? Bilmiyordu henüz. Varsın bilmesin. Kurtulmalı, fabrika sahibini avucu içine almalı, üstüpü, ıskarta pamuk, çiğit satışlarında karşı tarafla anlaşıp çalmalıydı satırı. Tahta iskemlesinde doğruldu. Çalmalıydı, evet çalacaktı. El gördülük beş vakit namazına, ağaya karşı öldüm Allah, doğruluktan ve senin çıkarını düşünmekten şaşmam demek isteyen davranışlarına karşılık çalacak, çaldığı paraları mayalayıp iyi kötü bir işe bağlayacak, sonunda da zengin olacaktı. Kuru, çelik gibi sert, kemikli yumruğunu üst katta sert çakırtılarla durmamacasına çalışmakta olan 32 çırçır makinesinin sarstığı yapıyla birlikte sarsılan önündeki masaya koydu. Zengin olacaktı. Fabrikasında aylıkla çalıştığı ağası gibi fabrikatör olmaktan çok Çukurova'nın cep ağızları sırma işlemeli lacivert çalvarları içinde salına salına çarşı pazardan geçerlerken fakir fukaranın ayağa kalktığı hükümette, borsada, belediyede saygı gören attıkları attık, tuttukları tuttuk, gülü verince ağız dolusu altın dişleri sarı sarı parlayan Temür, Savatlı Halil, Göçeli Emin, Çakşırlı Hasan ve daha buna benzer ağalar gibi bir ağa olmak istiyordu. Olacaktı da. Kul istemesini bilmeli derdi. Büyücü Remmal, cinci kaynatası. Kul istemesini bilmeli ki Cenab-ı Allah versin. Kul istemesini bilmez, kaderine razı olur, bir lokma bir hırkaya kanaat ederse Cenab-ı Allah'ın elinden ne gelir? Kayseri'nin İncesuyu'ndan Çukurova'ya iş için çıkmış, hemşerilerin arasına katıldığı, 1910'larda 10 yaşında var yoktu. Ali Osman ülkesinde yer yer savaşlarla isyanların patlak verdiği, İtalya'nın Trablus'ta İslam kanı döktüğü yıllar. O yaşta baba ocağından ayrılan her çocuğun hüngür hüngür ağlaması, gurbette sılasını, sıla adını da çokluk baba ocağının kuru ekmeği, peyniri, yeşil soğanı, isli tencere tavası, sığırı sıpası, yüzü bin yamalı yatağı, yorganı, yastığını hatırlayıp hatırlayıp tenhalarda kara kara düşünmesi olağanken, Topal Nuri oralarda bile olmamıştı. Çünkü gurbete düşerken başkaları gibi ardında bir baba ocağı, baba ocağının öfkeli direği bir baba, boynu bükük bir ana, irli ufaklı kardeşler, isli tencere tava, yamalı yatak, yorgan, yastık, sığır sıpa bırakmamıştı. Yoktu. Hiçbir şeyi, sahibi, kimsesi yoktu. Allah belasını versin. Ne anasını hatırlıyordu ne de babasını. Anası, babası, kardeşleri eller olmuştu. Önüne gelen sümsüklemiş, önüne gelen elinden, hatta ağzından lokmasını kapmış, kapamayınca da patlatmışlardı suratına tokadı, yumruğu. Her tokat, her yumruk, zamanı gelince atacağı tokatlarla yumrukları haklı çıkarmak için mükemmel birer bahane olmuştu. Eller bana acıdı mı? Elleri bırak, Allah bile, nefsi Allah'ken acıdı mı? Acısa anamı, ardından babamı alıp beni el tokadı, el yumruğu, el tekmesi altında çürütür müydü? Madem bana acımadılar, ben de fırsatını buldum mu hiç kimseye acımayacağım. Çamurda mı gördüm? Bir tekmede ben atacağım. Madem gemisini yürüten kaptan, ben de kaptan olacağım. Hem de kaptanların en büyüğü. 1914 Birinci Dünya Savaşı, 14 yaşında, kara kuru ama gözlerinden zeka taşan bir delikanlı. Göç ettirilerek boşalmış Ermeni dükkan tezgahlarına üşüşen Osmanlılar da Ermeni, Rumlar kadar dost ya da düşman. Onca insan var, insanlar vardı. Çıkarını sağlayanlar ister camiye gitsinlerdi, ister kilise ya da havraya, isimleri ister Ahmet, Mehmet, Ali olsun, ister Bogos, Vartan, Afret, Haçopulo. 1915-16-17 Palabıyık Wilhelm dostluğuyla Rus çarı ya da İngiliz başbakanı Lord George'un düşmanlığı umurunda bile değildi. Hem kimdi bunlar? Biri dost, öbürü düşman. Topa Nuriye neydi birinin dostluğu ötekinin düşmanlığından? 1918-19 Almanlarla birlikte yenilmişiz. Fransız Adana ile birlikte Antep'e, Maraş'a girmiş. Yerlilerin kaç kaç dedikleri Fransızdan atlar, eşekler, arabalarla kaçışlarına bomboş gözlerle baktı o. Ermeni yanında Dikran oldu, Rum yanında Dimitri. Yenice yolu üzerindeki bir yapıya doldurulup gaz yağı dökülerek yakıldıklarını haber aldığı Müslüman Türkleri ağlayıp acımak şöyle dursun, omuz silkip geçti. Ne olmuştu yakılmışlarsa? Kim kaçın demişti onlara? Cezalarını bulmuşlardı. Ermeni, Rum, patron, ustabaşılar yanında zanaatın çeşidini belledi. Elinden binler, on binler geçti ama tek metiliği bile onda kalmadı. Kalmıyordu, bırakmıyorlardı da ondan. Para tatlıydı, malcanın yongası. Patronları, ustalarıyla Melek Girmez çarşısındaki meyhaneler, hatta Adanalıların taş çıkan dedikleri genel eve girip çıkıyor ama ne içki kadehinin kenarına dudağı değiyor ne de boyalı dudakların kirli eteklerine dokunuyordu. Oysa çocuk değildi artık, 19 yaşındaydı. Geceleri savrulan kadın etekleri altındaki çıplak kadın bacaklarını düşünde görüyor, uyanıyor, çoklukta gecede birkaç sefer hamamlık oluyordu. O kadar. Hemen hemen zorla götürüldüğü Kara Soku tiyatrosuyla taş çıkandaki boyalı kızlar hoşuna gitmiyor değildi. Gidiyorlardı ya, onun istediği böyleleri değil, kendinin olacağı, peçesini kendinden başka erkeğe açmayacak akça pakça bir kadındı. Gurbete düşmeden az önce ona anası gibi bakan, başını anası gibi sabunlayıp üstünü başını tıpkı tıpkısına anası gibi soyup giydiren, akşam üzerleri kocasının sokak kapısında ayaklarında nalın güler yüzle bekleyen bir kadın. Bu kadın bol bol tahta silsin, çamaşır yıkasın, sokak kapısında kocasını beklesin de ama alnı da beş vakit seccadeden kalkmasın. Böyle bir kadını Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan'ı İzmir'de denize döktüğünü işittiği yıl misafir gittiği bir hemşire evinde buldu. 20'sini aşmıştı. Mustafa Kemal Paşa Yunan'ı İzmir'de denize dökmüş, Bogoslar, Vartanlar, Yorgiler filan ortalardan çekilmişlerdi. Türk, hem de Türk oğlu Türk bilinmesi gerekiyordu. Babası Remmal, Cinci Hacı'nın akça pakça kızını usulcacık alıverdi. Çeşitli kiliselerde istavros çıkarmış, ölü Hristiyanlara başkaları gibi ama zerrece içi yanmadan ağlamıştı ya, devirler değişmiş, Ahmetler, Mehmetler ağır basmıştı. Artık kilise miyse şöyle dursun, camiye gitmeliydi. Hem de cinci kaynatasından belli deyince Müslümandan daha Müslüman görünmek şartıyla. Çok geçmeden cinci kaynata öldü. Topal Nuri'nin karısı avuntuyu kocasının üç odalı evine kara çarşaflı kadınları toplayıp yanık sesli Mevlid Hanların insanı alıp ta 1300 şu kadar yıl öncenin çöl Arabistan'ına götüren, insanı öte dünya, mezar, tabut hatırlatan Mekke yeşili seslerinde buluyordu. Babası çeşitli remiller, efsun, büyülerle fakir fukarayı soymuş bir adam olmasına karşılık bu kadında zerrece babasına özgü haller yoktu. Mevlüt okutuyor, beş vakit alnını seccadeden kaldırmıyorsa bu sırf Allahü Teala'ya inandığındandı. Eteklerini beline sokup kocasının evini öyle bir omuzlamıştı ki Topal Nuri bile şaşıyordu. Şaşıyordu çünkü onda ister karısı olsun hiç kimseye karşı sadakat, %100 bağlılıktan eser yoktu. Beygire torba boşuna takılmazdı. Boşuna yaralı parmağa işenmez, başkalarına saygı boşuna gösterilmezdi. Çocukluğunda odun keserken yanlış bir balta darbesiyle kopan baş parmağını yokluğu yüzünden topallıyor. Bu yüzden bütün topallamayanları içerliyordu. Allah'ın takdiri miydi bu? Bahse cinci öyle diyorlar, haline şükretmesini öğütüyorlardı ama geceleri yatağında en ağza alınmaz küfürleri savurmaktan çekinmiyordu Lemyezel'e. Çekinmiyor, karşılığında da çarpılmadığını görüyordu hayretle. O zaman işi daha ileriye götürmeyi denedi. Bir gece ne de olsa içinde gene de korku, tuvalete bir parça ekmekle gitti işedi. Hiçbir şey olmayınca ekmeği kubura attı, gene bir şey olmamıştı. Hani neredeydi çarpılmak? Ağzının eğilmesi, gözlerinin kör olması... Yoksa, evet yoksa Allah yok muydu? Yaz gecelerinin iri yıldızlarına uzun uzun bakarak Allah'ı düşündü. Sordu karanlık boşluklardan, ateş böceklerinin avuç avuç serpildiği sıcak yaz gecelerini şehrin dışında Allah'ı düşünmekle geçirdi. Nafile, ne var diyebiliyordu ne yok. Varsa neden çarpmamıştı? Yoksa bu dünya, üzerindeki insanlar, gökyüzü, kıpırşan yıldızlar, kocaman ay, güneşin sahibi kimdi? Kimin emriyle sabahleyin doğuyor, akşamları batıyordu. Yıllar yılı bunu çözemedi. Çözemedi ama çözebilecek birini de aramadı değil. Hacılar, hocalar yanaşmıyorlardı Allah'ın varlığı, yokluğu üzerine herhangi bir tartışmaya. Tutturmuşlardı bir, ne uzu billah, kafir olur insan, soruyordu. Kafir nedir? Karşılığını alıyordu. Allahu Teala'ya şirk koşan, küfreden. Bunları eşeleyen günaha mı girer? Elbette. Bana bu türlü düşünecek aklı veren kim? Allah. Bu akıl mı beni bu türlü düşündürüyor? Elbette. Madem bu aklı verdi, o halde günahı da ona ait olması gerekmez mi? Ne uzubillah. Bir gün kaba kafız diye genç irisi kendisiyle akran bir köy imamı karşısına çıkıp uzun uzun konuşmasa, konuşma sırasında da müşküllerini çözmeseydi Topal Nuri çırçır katibi değil, belki de doğulu, basit bir halk filozofu olup kalacaktı. Sabaha kadar Adana şehrinin dışına dolaştıkları bir gecenin sonunda Topal Nuri, desene ki, ne Rab var ne ibad. Kaba kafız kıs kıs gülmekle yetinmişti. Topal Nuri yaylım ateşe başlamıştı. Günah, sevap, cennet, cehennem, hiçbir şey olmaması gerek. Öyle. Peki madem böyle, neden imamlık yapıyor, inanmadığına başkalarını inandırmaya çalışıyorsun? Kaba kafız ciddileşmişti. Dünyada iyi ve rahat yaşamak için. Yani başkalarının kuru kuruya inançlarından faydalanıp geçineceğim. Bu suretle ekmeklerin en hası, en rahatına ulaşıyorum. Hem de hiç terlemeden. Sana da tavsiye ederim. İnsanları şuurlandırıp gözlerini açmaya kalkışma. Bunun sana hiç faydası olmaz. Tam tersi zararı olur. Körlerin arasında şaşı badem gözlüdür. Çukurova köylerine çekip giden kaba kafızı yitirmişti ama o günden sonra da körlerin arasındaki şaşı gözlerinden faydalanmanın yollarını aramaya başlamıştı. Osmanlı Devleti yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kurulalı beri memlekette hızlı değişimler olmuştu. Fes atılmış, kalpak atılmış, şapka giyilmişti. Sağdan sola yazılan eski yazı yerini soldan sağa yazılan Latin harflerinin milli alfabesine bırakmıştı. Daha pek çok yenilik. Topal Nuri bunların hiçbirini yadırgamadığı halde yadırgayanların arasında dolaşmayı, onlar gibi beş vakit namaz, niyaz, tenhalarda onlar gibi devrimlere fısıltıyla atıp tutmayı uygun bulmuştu. Çünkü fabrikatörler, büyük toprak sahipleri, tüccarlar öyle yapıyorlardı. Topal Nuri'nin ise çıkarı fabrikatörler, büyük tüccar, büyük toprak sahipleriyleydi. Günün birinde o da onlar gibi, daha çok da cep ağızları sırma işlemeli lacivert şalvarlı ağalardan biri olacaktı. Olacak mıydı acaba? Birinci ayrımın sonu sayfa 14.